Ayrım 11.
İçten kaba kıyım ve lezzetli bir küfür salladı Hıdır. Günde 1,5 paket sigara tüttüren eski direnişçi bir mahkum olarak yeniden konuşmaya başladı kendi kendisine. Kime numara çekiyorsun oğlum? Zamane farfaraları. Ardınızın çakıl dayıyla stratejist kesildiniz başımıza. Kime name okuyorsun? Marifetiniz aha meydanda Foso. Bugünkü şartlarda kalkıştığım bu açlık grevine bakanlık pabuç bırakır mı hiç? Hay babam, şu yediğin naneye bak. Pısıkmış tavuklar gibi doldurttunuz hücrelere. Açlıktan nefesimiz kokuyor. Kemikleri fırlamış harman atlarına döndük. Hay babam, şu işe bak. Ağzı açık ayran delilerinin elinde kaldık. Açlık grevinin itibarını, yaptırım gücünü hovardaca harcama değil de nedir bu? Ayağa kalktı. Sigarasını derin derin solukladı. Tıraşı uzamış, kır sakalını kaşıdı. Çatılmış kaşlarının kavradığı kuzguni bakışlarını sigaranın ateşine gömdü. Hayhuyla, gazla, desinlerle yürümez bu iş oğlum, yürümez diye mırıldandı yeniden. Kitleyi kat, sonuna kadar diren. Mesele budur. Ne çıkıyorsun yırtık dondan çıkar gibi yersiz zamansız? Tam bu sırada ufaklık, muhtar kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. İyiyim iyiyim, bomba gibiyim. Bir haftalık açlık pek etkilemedi beni. İyi gidiyorum şimdilik. Ama midem züğürt kesesi gibi tam takırdır. Yine de 30 gün of demeden giderim faşizme inat. Mestan fütursuz ve iştahlı bir küfür savurdu sessizce. Yeniden mırıldanmaya başladı kendi kendine. Çekme oğlum çekme. Kime numara çekiyorsun seni de biliyoruz. Senin bakış açın, senin ufkun sofrada biter. Oblomo bozuntusu, zarsurtçu herif. Faşizme inat, faşizme inat. Hay babam, gaza bak gaza. Kime yutturuyorsun oğlum? Lahmacun sevdalısı, ayran herif. Bir sigara daha yaktı, dişlerini gıcırdattı. Bugün açlık grevini bırakma önerisinde bulunsam mı acaba diye sordu kendi kendisine. Ama hemen vazgeçti. Kime ne anlatabilirsin bu toz dumanda diye homurdandı. Bir tükrük savurdu lağıma. Birden yüzünü buruşturdu. Pantolonunu ve donunu dizlerine kadar indirdi. Apış arasını gittikçe saran mantarı seyretti. Tekrar çekti pantolonunu. Dışarıda olsaydım ve de evli olsaydım, karı da mantar olurdu diye düşündü. Yatağa uzandı, kuzu kızartması, pilav ve cacık hayaline daldı. İşçi sınıfa hariç bütün dünyaya küfretti. Kendisi hariç bütün cezaevine küfretti. Oğlum Mestan dedi kendi kendine. Bu cezaevinin, belki de tüm cezaevlerinin gerçek proleteri sensin. 7 yılda 5 kuruş paran gelmedi. Herkese ayda 1-2 kere ziyaretçi geliyor, sana 7 yılda 2 kere. Herkese ayda 5-10 mektup geliyor, sana ya hiç ya da bir. Oğlum Mestan, adi küçük burjuvazinin ve köylülüğün arasında kaldın oğlum. Yastığı kucakladı. Köşedeki süpürgeye baktı. Sigara, çay, meyve, sebze, yumurta, kitap, kalem, bilmem ne de ne. Hepsini iğrenç küçük burjuvazi karşılıyor utanma belasına. Proletaryayı küçük burjuvazi besliyor. Bırak beslesin namussuz adi sınıf. Sınıf sınıf bile değil be. Kıytırık, kaypak, adi, müptezel bir ara tabaka. Yüzü koyun uzandı. Sessizliği, sıkıntıyı ve lağım kokusunu soludu. İnsan, insan. Evrenin harikası, şerefsiz alçak insan. Ne bu barıştır karıştır, ne bu dayak, ne bu zindan diye seslendi ihtiyar. Yanılıyorsun dedi Azer. Bizi evrenin harikası yapmakla, evrenin bizden her bakımdan daha üstün diğer yaratıklarına haksızlık ediyorsun. Sevgili, doğurgan, ateşli anamızı, süpernova patlamalarıyla durmadan yıldız doğuran evren anamızı ne sanıyorsun sen? O baharında sonsuz sayıda güneş sistemini, çevresinde semaha duran gezegenleriyle sonsuz yıldızı barındırıyor. Sonsuz bir yıldız, bir çiçek bahçesidir o. Ve tarifsiz, çok acayip, harika, dahi, deli, güzel, çirkin, şaşırtıcı yaratıklarıyla ötemizde gülümsüyor bizlere maviş maviş. Bravo be matematikçi diye bağırdı ufaklık. Senin ikinci branşın astronomiydi değil mi? Evet dedi Azer. Seninle aynı kanıdayım. Evrendeki canlıların en akıllısı biz miyiz? Vallahi pek sanmıyorum. Ötemizde yani Asyalıların deyimiyle şu Tanrı'nın hırkası mavi mahşerde çok kerametler ve de alametler olduğu kanısındayım. İçimde garip bir duygu var. Kendi kendime bazen diyorum ki şu evren tarafından sımsıcak kucaklansam ve kucaklasam sımsıcak, öpsem. Tembel tembel güldü muhtar. Söze girmek istedi, vazgeçti. Evrene hayran kalmak, evreni sevmek güzel ve yaratıcı bir duygudur dedi Azer. Organik hayatın ABC'sidir Sevda. Kim bilir belki de evrenin. Muhtar lağım deliğinden çıkarak köşedeki süpürgenin arkasında yiyecek arayan bir fındık faresine dikti bakışlarını. Konuşmalara içten gülümsedi. Bu fare evrimleşerek bir manda ya da bir fil olabilir mi acaba diye sordu kendi kendine. Ağzını parmaklıklara yaklaştırarak ufaklık diye seslendi. Ne var? Şu adi faşizm acaba canlıların olduğu diğer gezegenlerde de var mı? Hücreler güldü, gevşedi, kaşındı. Yaşamın hüküm sürdüğü her gezegenin kendine özgü bir adi faşizmi vardır tabii dedi ufaklık. Ama hepsinin sonu yaşam tarihinin çöplüğüdür. Bir zaman daha sürdü konuşmalar. Sonra uyku sessizliği çöktü ranzalara. Açlığın ağırlaştırdığı duyarsız bir sessizlik. Sarımtırak, alaca bir kedi girdi büyük koridordan hücre koridoruna. Kapının önünde oturan gardiyan Osman'ı garip garip seyretti. Tek tek hücrelerin önünden geçti. Hıdır'ın hücresinin önünde durdu. Derdin ne aslanım? Herkes uyuduğu halde sen niye uyumuyorsun dercesine Hıdır'a baktı parmaklıklar arasından. Büyük sırlar peşinde koşan bir filozof gibi düşünüyordu Hıdır. Hücreden, kediden ve kendinden habersiz düşünüyordu. Aylin ranzanın üçüncü katındaydı. Yorgunluğunu yastığa yaslamıştı. Elleri ensesinde kenetli düşünüyordu. İki özlem kırışığı oturmuştu buz mavisi iri gözlerinin altına. Geniş, aydınlık alnı ve omuzlarına oturan gür sarışın saçlarıyla bir tecrübe tanrıçasını andırıyordu. Ve kendi dokuması beyaz yün bluzunu zorluyordu memelerinin bereketi. Pencereden beton bahçeye baktı. İspinoz kuşlarına, voleybol ağına, gün ışığına. Bağdaş kurdu, derin derin soludu. Canım sıkılıyor dedi ranza komşusuna. İnceden inceye koyan bir sıkıntı. Nasıl diyeyim, bir şeyler yapabilme gücünde olup da yapamamanın doğurduğu bir sıkıntı. Kara kıvırcık saçlı kız kavrayamadı. Göbeğinin üzerine yatırdı okuduğu romanı, bebek yatırır gibi. Anlayamadım nasıl yani dedi. Dirseğini ara bölme demirine dayadı Aylin. Seni hiç rahatsız etmiyor mu Pervin dedi. Şu burnumuzun dibinde sürüp giden olaylar. Kitlesel dayaklarla eziyorlar arkadaşlarımızı. Çığlıklarını, sloganlarını duyuyoruz, kılımız kıpırdamıyor. Dayanışma ruhumuz, devrimci coşkumuz köreldi mi? Toparlanıp bir şeyler yapamaz mıyız? Toplu sloganlarla destekleyemez miyiz onları? Pervin işaret parmağıyla burnunu dikeltti. Şu durumda yapamayız dedi. İncir çekirdeğini doldurmayacak sorunlarda birbirimizi yemekle meşgulüz. Bir ters bakış, bir anlamlı gülümseyiş, bir laf çakış, tonlarca gevezeliğe, suçlamaya ve küfre yol açıyor. Normal yaşantıya ilişkin ilişkiler düzelmeden olmaz. Kısır didişmelerin, dedikoduların, huzursuzluk ve gerginlik yaratan üyelerin düşmanı, panzehiri devrimci görevlerdir. Birlik kurulacaksa ancak devrimci hedefler etrafında kurulabilir. Devrimci görevleri hatırlatmalıyız herkese. Bu sırada Meryem ile Zahide gülerek Aylin'in ranzasına çıktılar. Zahide Pervin'in ranzasına geçti. Cömertçe gülümsüyorlardı. Pişmiş kelleler gibi niye sırıtıyorsunuz? Bir şey mi var yine? Dedi Aylin. Meryem memelerini hoplatarak kikir kikir güldü. Bacaklarını kucakladı, çenesini dizlerine dayayarak Zahide'ye baktı. Anlatsana kız, dedi. Demin voltalıyorduk diye başladı Zahide. Söz sorgulamadan açıldı. Ben dedim ki, sorgulamada her konuşana aynı kaba koymamak, aynı şekilde suçlamamak gerek. Meryem karşı çıktı. Konuşan konuşmuştur, ilkeyi çiğnemiştir, dedi. Özde aynıdır dedim. Olduğu gibi anlat. Tamam işte. Az ya da çok, hafif ya da ağır, konuşsa da özde aynıdır dedin. Ama ben hepsini aynı kaba koymadım. Of, özde aynıdır dedikten sonra ne fark eder? Bana göre eder. Aylin araya girdi. Konuşmadan konuşmaya fark var dedi. Kişi vardır ki örgütsel sırlara dair söz etmez. Ama davasını da en vahşi işkence karşısında gümbür gümbür savunur. Dişe diş hesaplaşır. Kişi vardır ki polise hiç yeni bilgi vermez. Ama polisin onaylatmak istediği bilgilerin bir kısmını onaylar, kabul eder. Kişi vardır ki yine polise hiç yeni bilgi vermez ama polisin onaylatmak istediği bilgilerin tümünü onaylar. Kişi vardır ki polise bilmediği bilgilerin bir kısmını ya da tümünü verir. Kişi vardır ki kısmen ya da tamamen polisin saflarına geçer. Polisin bildiği bazı bilgileri onaylayan ama direnerek polise yeni bilgi vermeyen de yeni bilgi verenin tavrı özde bir olur mu hiç? Zahide Meryem'e Ya nasılmış dercesine baktı. Sen kendini bu tavırlardan hangisine sokuyorsun diye sordu Aylin'e. Şirin ve alımlı bir edayla gülümsedi Aylin. Sen Aylin'in sorgulamadaki tavrını bilmiyor musun diye çıkıştı Pervin Zahide'ye. Bilmiyorum, kısa bir sessizlik oldu. Bakışlar Aylin'e dikildi, utandı Aylin. Bakışlarını kucağına verdi. İncecik saz parmaklarını seyretti. Çenesi ve boynu terledi. Çay geldi kızlar, gelin alın diye bağırdı gardiyan Elif. Keçi çevikliğiyle indi Meryem. Bir demlik çay, 4 bardak ve şekerle geldi sohbet yerine. Sorgulamada tam 3 ay kaldım diye başladı anlatmaya Aylin. İlk başta çok dengesiz ve vahşice yüklendiler. Birçoğumuza uyguladıkları gibi çırılçıplak soydular. Pervin, soymak çok hoşlarına gidiyor. Silahlı eylemlere girenleri soymaya özellikle bayılıyorlar. Ama zevkten 4 köşe oldukları şey de ne biliyor musun? Onların kendi elleriyle soyması değil, soyun dedikçe, cop yedikçe gözlerinin önünde yavaş yavaş soyunmak. Çok zorladılar, sopaladılar ama ben soyunmadım dedi Aylin. Kalın sesli güçlü bir herif vardı. Bir tekmeyle yıktı yere, düğmeleri patır patır kırarak, entarimi içliğimi hırsla yırtarak 1 dakikada soydu beni. Meryem şaşkın gülümsedi, çayından bir fırt çekti. Hayret dedi, beni soymadılar ama sağımı solumu çok mıncıkladılar. Zaten ilk soruları kız mısın kadın mısın oldu. Kızım dedim, bir tanesi ulan bende de hiç şans yok dedi. Terörist karılardan birisinin ateşiyle söndüremedim içimdeki ateşi bir türlü. Dengine getiremedim dedi. 4'ü de utangaç, garip ve acılı bir gülümseyişle birbirlerine baktılar. Bana kız mısın kadın mısın diye hiç sormadılar dedi Aylin. Soyduktan sonra ayaklarımı falaka kayışına geçirdiler. Çopla tecavüz ettikten sonra tabanlarımı çubuklamaya başladılar. Ne soruyorlardı dedi Meryem. İki arkadaşın yerini bildiğimi, onları ele vermemi istiyorlardı. Bağırıyor muydun? Bağırıyordum tabii ama çığlıklarımı ayaklarıyla ağzımda boğuyorlardı. Hiçbir şey söylemedim. Her yanım morardı, şişti. Kendi kendime karar verdim. Bu bir savaştır dedim. Ölümcül acısını beynimde, yüreğimde, iliğimde duyduğum kahredici bir savaş. Alanı küçük ama anlamlı, derin ve görkemli bir savaş. Düşündüm. Dövülürken düşündüm. Yakası açılmadık, galis küfürler, hakaretler altında düşündüm. Direnmek, çok büyük üstünlüklere sahip olan bu cihazı kendi acizliğiyle kahretmek ve onu gücünün doruğunda yenmek. İşte buna karar verdim. Doğrusunu söylemek gerekirse dışarıda işkence söz konusu olunca işkilsiz ve militanca karar veremiyordum. Ama işkence altında verdim bu kararı. Copla tecavüze uğraman, kirletilmiş olman çok zoruna gitmiş olmalı dedi Zahide. Hayır, ondan değil. İnanca tecavüz daha ağırdır. Copla tecavüze uğramak o kadar önemli değildir. Bilinçli bir insan için önemli olan davayı, inancı ve özgürlük ruhunu savunmaktır. Bunun yolu da sır vermemekten geçer. Kişiliğini, inancını, onurunu savunan bir kimse ne kadar tecavüze, hakarete uğrarsa uğrasın, isterse üzerinden 1 bölük asker geçsin, temizdir, pırıl pırıl bengi su gibidir. Çayını yudumladı. Serçe parmağıyla kulağının içini kaşıdı. Gamzelerini hafiften göstererek gülümsedi. İşkence altında inancını ve yaşam coşkusunu sürekli canlı dimdik tutacaksın. Daha güzel bir gelecek uğruna hasredilen fedakarlıkları, kahramanlıkları hatırlayacaksın. Ben genellikle gencecik hayatlarını çalışan insanlığın kurtuluşu savaşına bağışlayan özgürlük şehitlerini düşündüm. Kuşatma altında ölüme meydan okuyan kadınları düşündüm. Boyunlarını yağlı urgana geçiren, sehpa deviren gencecik fidanları düşündüm. Büyük fedakarlıklar insanı fedakarlığa davet eder. Pervin, çok güzel bir şey bunları öyle bir yerde düşünmek. İnsanın bireyci, bencil öğeleri, paçayı kurtarma eğilimleri öyle bir şahlanıyor ki hiç sorma. Korku ve endişe fethediyor her şeyi. Sen tecrübelisin, daha geniş düşünebilirsin sorgulamada. Ya tecrübesizler, copu yediler mi kızlıklarına afallıyorlar. Kuşkusuz tecrübe önemlidir dedi Aylin. Ama direnmede esas unsur inançtır. Özellikle de bilinçli inanç. Aylin'in alnını seyretti imrenerek Meryem. Geniş etli ağzına, düzgün pırıltılı dişlerine baktı. Saf, sessiz, bilge iklimine hayran oldu. 3 aylık sürede hiç ifade vermedin mi diye sordu. Falaka, elektrik ve kabadayağı bir müddet sonra hafiflettiler. Kabadayak hariç diğerlerini de daha sonra uygulamadılar. Konuşmayacağıma kesin inandılar. 3. ayın sonunda daktiloyla geldiler. Aylin dediler, hiç mi söyleyecek bir şeyin yok? Var dedim, şaşırdılar. Alay ettiğim sandılar. Artık küfretmiyorlardı. Saygılı ve kibar bir yaklaşım içindeydiler. Ciddi misin dediler. Evet ciddiyim dedim. Telaşlı bir sevinçle daktiloyu kabından çıkardılar. Söylediklerini olduğu gibi yazacağız. Hadi başla bakalım dediler. Aramızda masa vardı. Karşılarında oturuyordum. Yazın dedim. Başta inancım olmak üzere en güzel insani değerlerime olan saygımdan dolayı örgütsel sorunlarda ifade vermiyorum. Dünya görüşümü açıklamada da herhangi bir sakınca görmüyorum. Tüm savaşları karşısına alan bir savaşın sıra neferiyim. Bu son cümleyi yazdıktan sonra yüzüme baktılar. Ama konuşmama çok susamış olmalılar ki uyarmadılar. Biraz da meraktan olsa gerek. Devam ettim. Sınıflı toplumu dedim. Tepeden tırnağa tarihe gömecek ve tüm hesapları silecek olan proletaryanın dünya görüşünü, bilimsel sosyalizmi savunuyorum. Sosyalizmi duyunca ifadeye devam etmediler. Bu kadar yeter dediler. Yakalanmadan önce sorgulamadaki tavıra ilişkin bir şeyler okumuş muydun hiç dedi Zahide. Okumuştum tabii. Sorgulamada izlenmesi gereken taktikleri biliyordum. Ben hiçbir şey bilmiyorum dedi Meryem. Tokatı yiyince ağladım. Bir tanesi vurmayın dedi. Bu temiz bir köylü kızına benziyor. Gizlemez, bildiklerini anlatır. Zaten pek fazla bir şey de bilmiyordum. Bildirileri kimden aldım, nerede dağıttım, kimlere kitap verdim, topladığım bağışları kime verdim. Yani öyle eften püften şeyler. Bir şey bilmiyordum ki. Bu 2 yıllık cezaevi yaşantımda çok şey öğrendim. Meryem konuşurken Pervin, kız ne cici şeysin dercesine şirin şirin dinliyordu. Polisteki olumsuz tavrından dolayı bir türlü affedemiyordu kendisini. Ağlayışlarını, yalvarışlarını, bazı sarkıntılıklara karşı koymayışlarını anımsadıkça utanıyordu. Dayağı azaltmak, ortadan kaldırmak için bazı sarkıntılıklara karşı bilinçli olarak teslimiyetçi davrandığını biliyor, bunu düşündükçe aşağılık psikozuna kapılıyordu. Aylin'in ne konuştuğuna dikkat etmeden, ''Sana göre'' dedi, sorgulamada dayak altında çok kötü bir şekilde çözülen ama inancını terk etmeyen bir kimse yeniden toparlanabilir mi? Hatalarını aşıp yepyeni bir insan olabilir mi? Çok ağır hatalarına, dayanılmaz hatalarına yenilmeyen insanlar, bu hataları aşarak gelişen, yetkinleşen insanlar aslında sağlam bir kişiliğe sahiptirler dedi Aylin. Sorgulamada hiç sır vermeyip de cezaevinde veya çıkınca mücadeleyi bırakanları biliyoruz. Arkadaşlarını ele verip de cezaevinde kendisini yenileyen, çıkınca iyi mücadele eden ve ikinci kez işkence tezgahına düştüğünde ise hiç sır vermeyenleri de biliyoruz. Ben değişime, yavaş, hızlı, olağan, şaşırtıcı değişime derinden inanırım. Şeytanın meleğe, meleğin şeytana dönüşmesi normaldir, beni şaşırtmaz. Cereyanı göğüsleyen, hataların hakkından gelen insan, açık yürekli, dürüst insan. Bayılırım bu tür insanlara. Hatalardan sakınmalıyız. Ortaya çıktıklarında ise onlardan korkmamalıyız. Yürümeliyiz üzerlerine. Hatasız insan olmaz. Sorgulamada benim de bazı hatalarım oldu. Hatalarla başarılar genellikle iç içedir. Lincoln'un bir sözü var. Hiç kusuru olmayanın erdemleri de yoktur der. Bence geniş düşünmeliyiz. Pervin bu konuşmanın kendisine yönelik olduğunu düşündü. Sevdiğim insana layık olmalıyım dedi kendi kendine. Bakışlarını ondan gelen birikmiş mektuplara kaydırdı. Sorgulamada özel hayatını, geçmişteki gönül serüvenlerini anlatacak kadar çözülmesine hayret etti. İşkencecilerin sigara ve çay ikramlarını anımsadı. Onlarla güle konuşa yaptığı uzun sohbetleri anımsadı. Bu gizli kapaklı yıkıcı işlere girdiğime pişmanım dediğini anımsadı. Sıkıntıdan şakakları ısındı. İnce bir hüzün çöktü bakışlarına. Zarfın üzerindeki yazıya dikti dikkatini. Bu iğrenç hatalarımı bildiği halde, İçtenlikle, tarifsiz bir duyarlılıkla seviyor beni diye düşündü. Alçak gönüllü olmaya, çalışkan, sabırlı, sevecen olmaya, ona layık olmaya karar verdi bir kez daha. O olmasaydı, kişiliğimi onarabilir miydim, hatalarımı aşmaya karar verebilir miydim diye sordu kendi kendisine. Ve kocaman bir hayırla yanıtladı içinden kopan sesi. Beni devrimin safında tutan ne? Devrime bağlılık mı? Ona bağlılık mı diye sordu yeniden. Ona bağlılık evet evet. Ona bağlılık dedi tutkuyla. Sohbeti koyulaştırmışsınız yine kızlar diyerek Dilay çıktı 3. kata. Pervin yer verdi yastık attı sırtına. Müftü bugün gelecekti neden gelmedi acaba diye sordu Dilay. Aman bırak da gelmeyi versin dedi Aylin. Bu dersler konusunda bir türlü ikna edemedim sizleri. düzenin bilinçli ve sistemli olarak uyguladığı, zorla dayattığı, ıslah etme planını kavrayamadınız gitti. Ta başından itibaren toplu tavır takılmamız gerekirken yapmadık bunu. Dilay'ın zoruna gitti bu çıkış, gülümsedi yalancıktan. İdare edip gidiyoruz işte, sıkma canını. Duvarların cefası çekilmiyor. Bir de ders tantanası bindirmesin. Ayak tırnaklarımdan saçlarımın köküne kadar özlem kesilmişim, haberin yok. Çocuğumun özlemi, kocamın özlemi, özgürlük özlemi, kuşu, suyu, çimeni görmek, yaşamın cıvıltısını, kahkahasını duymak, sayımsız, aramasız, gardiyansız, jandarmasız uyumak. İşin açığı, ben hep bunları düşünüyorum. Ama Dilay abla, dedi Meryem, içeride de onurlu yaşamın dayattığı görevlerimiz var. Aman gözünü seveyim Meryem, dayatılan görevleri hatırlatma bana. Sen köyde kaz güderken ben bu işlerle uğraşıyordum. Hele benim yaşıma gel, şöyle bir evlen, çocuğun olsun. Yaş 38'e varsın, perçemlerin ağarsın, o zaman konuş da göreyim seni. Sınıf mücadelesinde yaşın sözü olmaz, dedi Meryem. Olur olur, bal gibi olur. Kocanın ateşi beynine vuruyor, yüreğin aklına hükmediyor. Kolay anlayamazsın yaşın önemini. Gençliğin o fırtınalı coşkun suları eninde sonunda dinginleşir. Aylin sol elini yarısı yastığın altına giren kitabın üzerine koydu. Hiçbir su sürekli dingin kalamaz. Fırtına ve dinginlik işte durgun görünen tüm suların gerçeği diye çıkıştı. Olabilir, dedi Dilay. Sen fırtınalarla sevişmeye bayılan açık bir denizsin. Ben öyle değilim. Dağların duldasında teknotik bir gölüm. Yüzeyi de dibi gibi sessiz, yosunlu bir göl. Ama yaşlarımız hemen hemen aynı. 2-3 yıllık bir fark var. Yaşlarımız hemen hemen aynı ama mayamız farklı. Zahide yüzünü ekşiterek, sorunlara çok dar bakıyorsun abla, dedi. Kusura bakma ama müzmin bir liberalizm var sende. Dilay keyifle geriye yaslandı. Hadi oradan be, başıma solculuk taslama, ne mal olduğunu biliyorum, dercesine gülümsedi. Beni kendinize benzetmeyin, dedi. Geniş düşünmeyi, tasasızlığı, yaşama bağlılığı, akıllılığı liberalizm olarak adlandırmayın. Hem ben liberalizm suçlamasına da fazla kızmıyorum. Mizacımda küçümsenemeyecek derecede liberalizm var. Bana göre en güzel yaşamın mayasında bile biraz liberalizm var. Meryem anlamadan saf saf dinledi. Kültürlü ama içi geçmiş bir demokrat, diye düşündü. Polisteki davranışını merak etti. Başının çingene güzelliğini, göğüslerinin diriliğini seyretti. Omuzlarının bu kadar geniş ve dik olduğunu ilk kez keşfediyordu. Sorgulamada buna çok sulanmışlardır. Benim gibi bir çirkini mıncıkladıklarına göre, diye gizliden fısıldandı. Bu sırada yemekhanede bağrışmalar oldu. Öfkeli, çığırtkan ve anlaşılmaz bir cümle yükseldi. Onu ağır bir küfür yanıtladı. Süher'le Gülsen kavga ediyorlar galiba, dedi Pervin. Beşi de ranzadan inerek yemekhaneye girdiler. Kızlardan bir kısmı Süher'i, diğerleri ise Gülsen'i tutmuşlardı. Süher saçları dağınık, yanakları kızarık bir biçimde bağırıyordu. Alçak şırfıntı, provokatör, koğuş kaba dayılığına soyunuyorsun. Ayağını denk al, kafanı kırarız senin. Sorumsuzca suçlamalardan vazgeç, bağırma ciyak ciyak, diye bağırdı Şadiye. Süher, sen sus koca kıç, diye saldırdı Şadiye'ye. Sen de aynı iplikten dokunmuşsun, iğrenç şom ağızlı. Gülsenem, yatamıyorsun be rezil, yatamıyorsun. Mahpusluk 9 okka koyuyor sana, diye bağırdı Süher'e. Süher çıldırmış taylar gibi kendisini dizginlemeye çalışan kızların arasında çırpındı. Bırakın beni, diye bağırdı. Bırakın beni, bu alçağa, şıllığa, provokatöre dersini vereceğim. Aylin Süher'i hışımla kolundan sarstı. Kendine gel be, dedi. Gardiyanları yığacaksın. Yakışır mı bu tavırlar? Bırak bu sorumsuz lümpenci küfürleri. Bu sırada o ana kadar tartışmaya katılmayan kızlardan birkaçı Gülsenem'e laf dokundurdular. Gülsenem kızları anında yanıtladı. Şadiye Gülsenem'i destekleyince tartışma genişledi. Küfürler savruldu. Yüzler kızardı, çeneler ısındı iyice. Arı kovanına döndü koğuş. Kadın gardiyan ne yapacağını şaşırdı.